Ayrım 29.
Bu broşürü köy köy dolaşıp dağıtmak görevini alan bahtsız Juan Horeo bu kez yapayalnız yollara döküldü. Himayesindeki gencin canlandırdığı efsaneye elle tutulur bir boyut vermek isteyen El Pipo, Manuel'in cömertliğini açıkça göstermesini, böylece üne ulaştıktan sonra dünkü sefalet yoldaşlarını unutmayacağını kanıtlamasını uygun buldu. Ama sadaka kavramından yana El Pipo'nun kendine özgü bir anlayışı vardı. Bir sabah Cordova'da bir foto muhabirini yanına aldı, Manuel'i önceden kararlaştırılan yerde görünce Torero'nun ne yapacağını dikkat edin dedi. Manuel bir ayakkabı boyacısına 300 pesata verdi ve fırçalarını birkaç gün bir yana bırakmasını söyledi. Ancak foto muhabiri bunun resmini alır almaz menajer ayakkabı boyacısına doğru koştu ve parayı geri aldı. Manuel bile onun bu gibi düzenlemelerine kurban gidiyordu. Bir gün El Pipo Matador'un karides yerken resmini çektirdi. Fakat Manuel hayatında ilk kez ağzına koyabildiği bu yiyecekten ancak bir tane alabildi. Zira gazeteci resmini çeker çekmez El Pipo tabağı önünden aldı ve yine yerine kardeşinin vitrinine yerleştirdi. Birlikte gittikleri her yerde El Pipo, Matador'un cömertliğini gösterebilmek için sefil dilencilerin hizmetinden yararlanırdı. El Pipo, Andujar'da bir sakata, Korida'yı seyredebilmesi için bir tekerlekli sandalye hediye etti ama bu davranışın çok sükse yaptığını görünce geri aldı ve başka yerlerde de yeniledi. Posada'daki tanıdık bir kahvehaneye Matador'un önünde vereceği şölen için bir düzine yoksul davet etti. Fakat gazeteciler uzaklaştıktan sonra mükellef masayı hemen kaldırttı ve en ucuz yemekleri getirtti. Menajerin kurnazlıkları ertesi yıl Barcelona'da son haddine vardı. Arenadan zafere döndükten sonra El Pipo Matador'a odasının balkonuna çıkmasını emretti. El Cordobes 100 pesetalıklara imzasını atarak aşağıya savurmaya başladı. Kıyamet kopacaktı neredeyse. Jandarmalar müdahale etmek zorunda kaldılar. Ertesi gün İspanya'nın tüm gazeteleri olayı yazdılar. El Pipo sevinçten havalara uçuyordu. Üstelik atılan paraları toplamakla görevlendirdiği adamları 3'te 2'sini kurtarmışlardı. El Pipo, Matador'un çevresindeki cömertlik efsanesini yalnızca maddi şeylerle yaratmakla yetinmedi. Bir gün Palma de Alriol'u ihtiyar bir kadına para verdi ve oğlunun El Cordobes'in elini değmesi sayesinde ölümden kurtulduğunu söylemesini sağladı. Bir gün de kentte Korida'ya giderlerken El Pipo tarlada çalışan bir grup köylü gördü. Şoföre durmasını söyledi ve Matador'a peşinden gelmesini işaret ederek işçilere doğru yürüdü. Gerçek bir politikacı coşkusuyla Toreros'un erdemlerini öven söylevine başladı ve şu sözlerle bitirdi. Şu genci görüyor musunuz? Bir gün zengin ve ünlü olacak ve sizi kölelikten kurtaracak. Gelin elini tutun da şansınız açılsın. Menajerinin bu yeni komedisi karşısında şaşkına dönen El Cordobes, köylülerin çekingen adımlarla gelip elini tuttuklarını hayretle gördü. Taksiye döndüklerinde El Cordobes kızdı. El Pipo, ben ne yaptığımı bilirim diye umurdandı. Göreceksin. Hepsi öğleden sonraki koridaya koşacaklar. El Pipo'nun hakkı vardı. Zira birkaç saat sonra plazanın gişesinin önünde bilet için kuyruğa girenlerin arasında o köylülerin de bulunduğunu sevinçle gördü. Bu acayip reklamların etkileri çok geçmeden kendini göstermeye başladı ve istekler çoğaldı. O kadar ki Manuel ve El Pipo otobüsle ya da motorlarla pat pat ses çıkaran eski taksileri hiçbir turistin ayak basmadığı toprak yollarda insanı bunaltan güneşin altında bir arenadan öbürüne durmadan koşmaya başladılar. Böylece Matador, yürekliliğinin yarattığı şahane gösterileri sunmak, El Pipo da her gün artan seyirci kitlelerini çekebilmek zevkini bol bol tattılar. İlk koridalarda Manuel'in fiyatı 20.000 pesetaydı ama pek az cebine giriyordu. Masraflar ve El Pipo'nun garip reklamları kazanılan paranın büyük bir kısmını yutmaktaydı. Torero ilk kazançlarının bir kısmını alışamamış bir başarı simgesine yatırdı. Koca bir jambon parçası satın aldı. Belen sokağı sakinlerinin hiçbir zaman sahip olamayacağı türden dev bir jambondu bu. Bu jambon kendisi için hem sadık bir yol arkadaşı hem de içinde yaşadığı şu dünyanın bir düş olmadığını anımsatan güven verici bir varlık olmuştu. İleride bunu şöyle anlatacaktı. Otele elimde jambonla girerdim. Onu pencereye asar ve acıktıkça bir dilim keserdim. Ona baktıkça kendimi mutlu hissederdim. Bütün bir jambonu satın alabilecek ve günün her saatinde canım çektikçe kesip yiyebilecek kadar zengin olduğumu düşünmek şahane bir şeydi. Bazı kimseler arkadaşla yolculuğa çıkmaktan hoşlanırlar. Ben o zamanlar salt jambonumla gezmekten hoşlanırdım. Benim için arkadaştan da fazla bir şeydi. İnsanı düş kırıklığına uğratmaz, açlığı giderir ve azar azar yenebilirdi. Bittiği zaman bir yenisini alırdım. Benim için aynı jambondu. Az sonra başka bir arkadaş yolun kenarında bulduğu yaralı bir serçe matadora turnelerde yoldaşlık etti. Onun maskotu oldu. Genç boğa öldürücüsünün omzunda gezen bu maskot her yerde matadorla birlikte gidiyordu. Bu geçici maskot iki jambonun yenmesi süresince yaşadı. Sonra bir otel kedisinin midesinde can verdi. Çok geçmeden jambon ve kanadı kırık serçenin Manuel'in kalbindeki yerini başka bir tutku aldı, otomobil. Andujar plazasından hayranların omuzunda çıkan Manuel birden yere atladı. Havada salladığı iki kulağı yere attı ve tavanını gördüğü ufak bir arabanın sahibiyle konuşmaya gitti. Bu iki dünya turu mesafesince yol kat etmiş yeşil bir 4CV Renault'du. Boyası pul pul dökülüyordu ve arka sıradaki yaylar döşemeyi delmişti. Ama bunun hiçbir önemi yoktu. Bunca acılı yıllardan sonra bu araba yeni başarısının mükemmel bir simgesiydi. Yüzü terler içinde kalan Manuel, El Pipo'ya doğru koştu ve o günkü koride için verilen ücretin zarfını çekip aldı. Halkın şaşkın bakışları arasında Manuel, paraları arabanın üstünde savurmaya başladı. "Al bakalım 50 bin pesata," diye bağırdı. "Artık bu araba benimdir." Manuel'in ehliyeti yoktu. İkinci bir alım-satım yapması gerekiyordu. Otomobilini satın aldığı genci şoför olarak tuttu. Küçük araba, genç Torreira için dünyanın en güzel oyuncağı oldu. Delice arzulamış olduğu Curito de la Cruz'un içinde gitmek üzere yola çıktığı maddi kanıtı buydu. "Şimdi," diye düşünüyordu, "Don Felix'in malikanesine gidip büyük kapıdan girebilirim." Işıklı giysilerini üstünden çıkarmadan ilk arabasına atladı ve Palma del Rio'nun yolunu tuttu. Sabahın ikisinde doğduğu kentin sokaklarını hızla geçti ve çizgilerini çok iyi tanıdığı yeşil pancurlu beyaz binanın önünde durdu. Bir yılbaşı gecesi sarhoşuymuş gibi klaksona bastı. Pencerelerden birinde ışık görününceye dek çaldı. Camın gerisinde öfkeli bir surat görünce kahkahayı bastı ve yoluna devam etti. Manuel eski düşmanı Çavuş Malion'un uykusundan uyandırıyor, onu yaşamında son kez rahatsız ediyordu. Sıra dağların vadilerinde uzanan Priego, Lucena, Andujar, Belmez, Cardenas gibi irili ufaklı kent ve kasabaların arenaları o çılgın yaz boyunca yeni harika gencin yükselişinin dekorları oldu. El Pipo, zafer ve trajedi akşamlarıydı diye anlatır. Cehennem gibi sıcak bir yazdı. Bir kişilik yere 2-3 kişi oturtulmuştu. Tahta sıralar ağırlıktan çöküyordu. Bazen tahta basamaklar kırılıyordu. Adamlar bağırıyor, kadınlar bayılıyordu. Bazen de boğalar halkın arasına dalıyor ya da torilden kaçıyorlardı. Jandarmalar peşlerinden ateş açıyordu. İnanılacak gibi değildi. Çılgınlıktı, panikti. Panik genellikle El Pipo'nun eseriydi. Menajerin elindeki harikayı yarı yarıya boş plazalarda güreştirmeye hiç gönlü yoktu. Doldurmak için her türlü yola başvuruyordu. Sık sık kullandığı usul de kasabanın papazına, yoksullar yararına bir deste bilet vermekti. Bu cömertliğin zararını gidermek için aynı biletleri bastırıp gişeye verirdi. Yer için gürültü çıksın diye fırsat buldukça aynı yerleri birkaç kişiye birden satardı. Gazetecileri rüşvetle kendine bağlayarak basında ve radyoda dilediği gibi reklamın yapılmasını sağlamaktaydı. Bir gazetede El Cordobes'in sanatının yarattığı heyecan nedeniyle kalbi ve sinirleri zayıf olanların koridalara gitmemeleri rica olunur diye yazarken ötekisi yiğitlerin yiğidi ne zaman Cordoba'ya dönecek diye soruyor ve El Pipo reklamlarında heyecan artıyor, afisyon kaynıyor, yüzyılın harika olayı gibi sözlerle heyecanı körükleyip yayıyordu. Hızını alamayıp bir gün Barcelona Plaza'sının cephesini Bilbao Arenası'nın alkışlardan çıkan kıvılcımlarla yandığını yazacaktı. O yaz El Pipo, himayesindeki gencin ilk koridalarında başkan ya da yardımcı olmak için elinden geleni yapmıştı. Amacı, matadoruna cömertçe kulak ve kuyruk verilmesini sağlamaktı. Ama bu çare her zaman yeterli olmuyordu. Manuel bazen yazgının kötü darbelerine de uğruyordu. O zaman El Pipo, siyah bir kuyruk ve iki kulak satın almak üzere Banderiero Antonio Colimpo'ya bir kasabaya yolluyor ve bunları alıp öyle yola çıkıyorlardı. El Cordobes, boğanın kulaklarını kazanmadığı zaman menajer onu hemen arenadan çıkmaya zorlar ve Kolimpio'nun kasaptan getirttiği kulak ve kuyruklarla resim çektirirdi. Bu usul bir sürü iyi sonuç verdi ama Belmes'te Manuel iki kahverengi boğa öldürmüşken siyah kulaklarla gazetecilerin önüne çıkınca iş çatallaştı. Bir sonraki mevsimde El Pipo'nun mizansen yeteneği daha bir gelişti. Menajer yüklü bir rüşvet vererek operatörü matadorun aldığı hafif yarayı yüzeysel olarak genişletmeye ikna etti. Yara dilediği büyüklüğe alınca foto muhabirlerini çağırıp o feci görünümün resmini aldırttı. ve Matador birkaç gün sonra yeni bir arenada gösteriye çıkınca bütün gazetelerin onun cesaretini ve fiziksel direncini kanıtlayan bu belgeyi yayınlamalarını ve onu övmelerini sağladı. Ama yaz boyu menajerin kafasını kurcalayan kaygıların en önemlisi Matador'un yaşamının korunmasıydı. Manuel, El Pipo'nun tahminlerini gerçekleştireceği, Cordoba bankalarını ve de Rafael Sanchez'in cebini dolduracağı benziyordu. Bu amaca ulaşmalarını engelleyebilecek tek şey, onu haftalarca ya da aylarca arenadan uzak tutmaya zorlayacak ağır bir yara olmasıydı. El Pipo bu riski ortadan kaldırmak için bütün önlemlerini alıyordu. Menajer hep şöyle derdi: İnsan yoksul ve tanınmamış biri olduğu sürece ötekilerin yemedikleri kırıntılarla yetinmek zorundadır. Ama bir varlık gösterebildiği anda aslan payını kendisi almalı ve kırıntıları başkalarına bırakmalıdır. Himayesindeki genç, zaferden zafere uçtukça emprezaryolar Ivory kahvehanesindeki masasına akın etmeye başlayınca El Pipo, lokmanın büyüğünü dişleri arasına aldı. Artık korido organizatörlerinin önündeki boğaları kabul etmek zorunda değildi. Hemen hemen her zaman dilediği hayvanları onlara kabul ettiriyordu. El Pipo'nun dilediği boğalar, Toros Komodos diye anılan en yumuşak başlılarıydı. Menajer otlaklara dek gider ve boğaları bizzat seçerdi. Açık boynuzlardan kaçınır, mümkün oldukça içe dönük boynuzları ve başı iyice öne düşsün de öldürmesi kolay olsun diye de boynu uzun hayvanları tercih ederdi. Bu ilk seçimden sonra El Pipo, altı boğadan en işine gelenlerin matadorlarına düşmesine çalışırdı. El Cordobes, Cordoba dolaylarının as matadoru haline geldiği için menajer, afişi onunla paylaşacak matadorları da bizzat seçebiliyordu. Ama El Pipo, bir başka torero'ya bedelini ödemedikçe şans tanımıyordu. Bu Vedat, Sortedo'da, yani hangi hayvanların hangi matadorlara düşeceğini saptaması konusunda çekilen kurada El Pipo'nun seçtiği boğaları El Cordobes'e bırakmak suretiyle ödenirdi. 1. El Pipo'nun bu hilesi aslında büyük güreşlerde geniş çapta yapılanın küçük bir örneğinden başka bir şey değildir. Gerçekten sayısız önemli koridaların sorteya törenine böyle hileler karışmıştır. Ünlü bir matador, kendisiyle aynı gün gösteriye çıkacak öteki matadorları seçebilmektedir. Bu koridalar, daha az tanınmış olan torerolara, kendilerinin sağlayamayacağı nicelik ve nitelikte bir seyirci kitlesinin önünde yeteneklerini göstermek ve başka bir yolla elde etmeleri, olanaksız sözleşmeleri sağlamak fırsatını verir. Bu nedenledir ki, boğaların paylaşılması sırasında veli nimetlerin isteklerine kolaylıkla boyun eğerler. Kura çekilişinde kullanılan usul basittir. Baş matadorun bandereyerosu hangi boğayı istediğini ötekilerin temsilcilerini önceden bildirir. Kura kağıtları mayoralın şapkasından çıktıktan sonra çekilen numaralar ne olursa olsun temsilciler hayvanların numarasını önceden anlaştıkları şekilde okurlar. Bu formaliteden sonra menajer boğanın arenaya aşırı bir taşkınlık ve enerjiyle girmemesini de göz kulak olurdu. Bu amaca ulaşmayı sağlayan birçok yöntemler vardı. En kolayı hayvanları gösterinin başlayacağı ana dek arena içinde getirildikleri sandıkta bırakmaktı. El Pipo aynı zamanda onları iki gün besin ve sudan yoksun bırakırdı. Yazın boğucu sıcağı, birden özgürlüklerini yitirmek ve besinsizlikten hayvanların gücünü, canlılığını azaltırdı. Başka yöntemler de vardı. El Pipo dövüşten önce birkaç kum torbası darbesi kadar boğaların hızını kesebilen bir şeyin daha bulunmadığını bilirdi. Ölçülü dozda olmak kaydıyla yiyeceklerine uyuşturucu bir madde katmak da vahşi içgüdülerini hafifletirdi. Ama menajerin öncelikle en sık kullandığı yöntem boğaların saldırı ve savunma organları olan boynuzlarını tıraş etmekti. Bu tehlikeyi tam anlamıyla azaltan bir önlem değildi. Uçları ancak 2 cm kesiliyor ve eski görünümlerini alsınlar diye törpüyle aynı derece sivriltiliyordu. İşlemin amacı çok daha başkaydı. Boğanın boynuzu damar ve sinir sistemlerine sahip bir organdır. Kedinin bıyıkları gibi boğanın boynuzları da hayvanın dış dünyanın engellerini sezmesine ve ölçmesine yarar. Boynuzların ucu kesilince hayvan mesafe kavramını yitirir. Daha az isabetli vurur, bir engelin olduğunu sandığı yerde havaya darbe atar. Aynı duyarlılık eksikliği insanda da örneğin tırnakları kesildiğinde meydana gelmektedir. Boynuzları tıraş etmek savaş sonrası yıllarında öylesine almış yürümüştü ki İspanyol devleti bunu yasaklayan bir yasa çıkarmak zorunda kaldı. Bu usule başvurmakla en çok suçlanan matador Manolete ve Domingue'in olmuşlardır. Emniyet müdürlüğünde kuşkulu görülen boynuzları ilk ışınlarıyla incelemekle görevli özel laboratuvarlar kuruldu ve tıraş edilmiş olduğu kanıtlandığında yetiştiriciye para cezası verildi. Ancak hayvan canlıyken bu işlemi yapmak çok güçtür. Bununla beraber yeni çıkan yasa sayesinde büyük kentlerin koridorlarındaki yolsuzlukların az çok önüne geçilebildi. Ne var ki polis ve veterinerlerin rüşvetle daha kolay tutulabildikleri köy ve kasabalarda bu hileye sık sık başvurulmaktaydı. Ancak o ilk yaz El Cordobes, İspanyol devletinin polis müfettişlerinin dikkatini çekecek kadar ünlü değildi. Öyle ki El Pipo, boğaların boynuzlarını rahat rahat tıraş edebilirdi. Bu işle de yaşlı başlı Banderio, Antonio Columpio görevlendirilmişti. 35 yıl Tromaşi dünyasında yaşamış olmanın sonucu Columpio, Corrido'nun tüm püf noktalarını bilirdi. Endülüs'ün en kusursuz boynuz tıraşçısı olmakla ün yapmıştı. İşlem, Corrido'dan bir gün önce otlakta yapılırdı. Zamanını titizlikle saplamak gerekirdi. Zira hayvanlar boynuzların tıraşlanmasıyla yitirdikleri mesafe kavramını 24 saat sonra yine bulurlar. Columpio gizlice hayvanların beklediği korala süzülüverirdi. Orada rüşvetle tutulmuş sırtmaçların yardımıyla boğaları teker teker hasta hayvanları muayene için soktukları tahta kafese alırlardı. Veteriner dilediği yeri tehlikesizce muayene edebilsin diye kafeslerde delikler vardır. Boynuzları bu deliklerden çıkarır, başını ip ve çıkırıklar aracılığıyla iyice hareketsiz hale gelecek şekilde bağlarlardı. İşlem kolaydı ve çarçabuk biterdi. Columpio birkaç testere darbesiyle uçlar tırnak gibi düşüverirdi diye anlatır. Hemen törpüyle şekil verir, sonra da çamur ve gübreyle kirletirdim. İş oldu demekti. Boynuzlar yıllarca otlakların topraklarını kazmış gibi tümüyle doğal bir hal alırdı. Bazı yetiştiriciler gayretkeş çıkar ve yola gelmezlerdi. O zaman Columpio boynuzları hayvanları plazaya götüren kamyonun içinde tıraşlamak zorunda kalırdı. Banderiero kestiği uçları hemen cebine indirmeyi ihmal etmezdi. Zira görevini başardığını kanıtlamak için bunları El Pipo'ya göstermek zorundaydı. Boynuzları tıraşlamak, gösterişli reklamlar, El Pipo'nun tüm hileleri, menajerlerin ve himayesindeki gencin delice arzu ettikleri dünyaya girebilmeleri için yeterli değildi. Boğa boynuzu tıraşlı da olsa olmasa da öldürür. Manolite'yi öldüren boynuz tıraşlanmıştı. El Pipo'nun çabalarının istenen sonucu verebilmesi için önemli bir etkenin bunlara eklenmesi gerekliydi. Bu önemli etken Matador'un yürekliliğiydi. Üne susamış bu genç çılgın bir cesarete sahipti. O yaz akla hayale sığmaz tehlikeleri göze alıyor ve bu nedenle menajerini korku içinde yaşatıyordu. El Cordobes boğanın önünde diz çökerek, Barrera'ya sırtını dayayarak veya da arkası boğaya dönük olarak minik banderiyaları batırmaya devam ediyor. Bu son derece tehlikeli oyunlardan vazgeçmeye yanaşmıyor. Bu nedenle de feci yaralar almaktan her seferinde kıl payı kurtuluyordu. Moneta ile halkı dehşete düşüren faena yaratıyordu. Hayvanlara boynuzlarını göğsüne değdiren ya da dizüstü çöküp gözünün, kafasının, ağzının yanından geçiren geçişler yaptırıyordu. Bazen sırtını tahta barreraya ya da şarampole dayayarak geçiş yaptırırdı. Hayvanı öylesine yakınına yaklaştırırdı ki yörüngesinde meydana gelebilecek en ufak bir sapma matadoru kelebek gibi duvara çakmasına yeterdi. Bir gün Andujar yolunda Columpio'ya o güne dek arenalarda gerçekleştirilmemiş bir şey yapacağını bildirdi. Uzun süren mesleği içinde görmediği hiçbir şey bulunmadığına inanan yaşlı Banderiero ona kuşkuyla baktı. Yanılıyordu. Kırçıl saçlı peonun hayretle açılan gözleri önünde El Cordobes, Banderiero'yu her zamanki gibi kırdı. Arenanın ortasında kendisini bekleyen boğaya doğru yürüdü ve sırtını döndü. Geri geri ağır adımlarla ona doğru gitti. Boğa saldırıya geçince durdu. Boynuzlar tam kendisini şişleyeceği anda hayvanın dikkatini çekmek için sağ bacağını açtı ve saldırıyı saptırdı. Sonra birden döndü ve banderiyaları bedeninin hizasından geçen hayvanın omuriline saplayıverdi. Hayranlık içinde soluk soluğa kalan yaşlı banderiyaro bütün plaza halkıyla birlikte çılgınca alkışlamaya başladı. Daha sonra Pozo Blanco'da El Cordobes, Columpio'ya kendisini daha haklı bir nedenle alkışlama fırsatını verdi. O gün pistin ortasına dek geri geri gitti ve boynuzları 3 metre kala durdu. Hayvan bu alışılmamış varlığı koklamak üzere birkaç adım yürüdü. Manuel bir heykel kımıltısı hızlığı içinde o anda diye anlatır Columpio, arenada sinek uçsa duyulurdu. Sonra Manuel usulca yere tam boğanın boynuzlarının dibine oturdu. Aralarında 50 santim mesafe vardı. Altında filo olmaksızın havada akrobasi yapan bir trapezcide görülebilecek güvenli hareketlerle yavaşça öne eğildi. Bir ayağını ellerine aldı, pabucunu çıkarttı. Boğanın ıslak ve sıcak soluğunu ensesinde duyuyordu. Her hareketinin ritmini kusursuz bir biçimde denetleyerek aynı işlemi ikinci iskarpin için yineledi. Bu işi bitirince papuçların her birini bir eline aldı, ayağa kalktı. Çıplak ayakları üzerinde hiç bitmeyecekmiş izlenimi veren bir dönüşü tamamladıktan sonra boğayla yüz yüze geldi. Sonra kolunu, Yavaşlatılmış bir filmin akışına uygun bir şekilde uzatıp iskarpinin ucuyla boynuzlara hafif hafif vurmaya başladı. Bu da bittikten sonra gene yavaşça ve özenle iskarpinlerini giydi, yere eğilip muletasını aldı. Ufak bilek hareketleriyle titreterek Boğan'ın önünde tuttu. Hayvan birden saldırıya geçti ve kumaşın içine atıldı. Columpio o güne dek arenayı böylesine bir alkış tufanı sardığını duymamıştı. Tüm plaza ayaktaydı diye anlatır. Bağırıyorlardı, tepiniyorlardı. Bandereyoların deyişiyle o anda duyduğu heyecandan kalbi durmadığına göre kolay kolay durmazdı artık. Genellikle El Cordobes'in sunduğu gösterilerin, Sevilla ve Rondalı üstadların öğrettikleri soylu toramaş sanatıyla hiç ilgisi yoktu. Faenaları, klasik toramaşinin ritim ve şekillerinin çok kaba bir gelişiminden başka bir şey değildi. Her dövüşünde arenayı bir vahşet havası sarardı. Yok saçları çok uzunmuş, yok hayvan saldırıya geçsin diye dürtüyormuş, yok pelerini gerekli biçimde kullanmıyormuş ya da ayaklarını açık tutacağına birleştiriyormuş. Hepsi laf bunların. Öylesine yürekliydi ki kimsenin cüret edemeyeceği tehlikelerin üstüne gidiyordu. Daha işin başında olduğu halde isterik bir hayranla ve öfkeli eleştirilere hedef oluyordu. Hayranları da yerenleri de bir noktada birleşiyorlardı. İki tarafta El Cordobes'in bütün gösterilerine koşuyorlardı. Halkı çekmek için El Pipo'nun yerleri birkaç kişiye satmasına kısa zaman sonra gerek kalmadı. Halk, El Cordobes'in adının gittikçe güçlenen büyüsüne kapılmış, koşuyordu. Koridolar, bilet bulmak için yapılan kavga dövüşlerle başlıyor, matadorun onuruna çılgın gösterilerle bitiyordu. Kasabalarda, koridoların sonunu selamlayan isterik alkışlar sırasında halk torero'yu kas, tavşan, piliç, kangal kangal salam ve tulumlar dolusu şarap yağmuruna tutuyor, büyük kentlerde şapkalar, çantalar, mantiyalar, kunduralar, çiçekler havada uçuşuyordu. Kadınlar işi giysilerini parçalayıp heyecanların yaratıcısı olan matadora fırlatmaya dek vardırıyorlardı. Bir iddiayla başlamış olan mevsim parlak bir zaferle tamamlandı. El Cordobes şiddeti gittikçe artan, yayılan bir siklon gibi koridadan koridaya yepyeni coşkular yaratıyordu. Ağustos'ta ilk Picadorlu koridası için Palma'ya döndü. 3 ay önce Palmalıların ona arena kiralamak şöyle dursun, olsa olsa bir hapishane inşa edebileceklerini söyleyen cam fabrikatörü Antonio Caro, İspanya'nın en büyük portatif arenasını kiralamak için çırpınıyordu. Bir vakitler, ücret olarak pis bir mendile sarılı bir avuç eski püskü banknot alan genç, şimdi 10.000'liklerden gıcır gıcır bir deste istiyor ve elde ediyordu. Pedro Charneca, kahvehanesinin duvarlarından Manolet'in resimlerini törenle indirdi ve yerine, yeni bir serseri sürüsünü Don Felix'in otlaklarına dalanmak üzere evi barkı terk etmeye kışkırtacak yeni ilahın resimlerini astı. Asarken de Manolete ölülere karıştı. El Cordobes ise yaşıyor dedi. Birkaç gün sonra Manuel iki jailerle dövüştü. Ona 1.000 pesetayı istemeyerek veren empresario Jesus Torres 100.000 pesetaya gelsin diye El Pipo'ya yalvarmıştı. Cordoba'da bir öğleden sonra 4 boğayla karşılaştı. Radyo yuvasının o gün trenin Sevilla'ya koridadan sonra hareket edeceğini ilan etti. Cordoba gazetesi, El Cordobes adı, Endülüs'te herhangi bir arenayı doldurmaya yetiyor diye yazıyordu. Eylül'de, feriyalar mevsiminde ve sonbahar aylarında peş peşe koridalarda bulundu. Belmes'te dövüştüğü 4 boğa için 8 kulak, 2 kuyruk ve 1 ayak aldı. Üstelik hayranlarının omuzlarında 2 saat kent içinde dolaştı. Priego'da görünmesi, 4 saat boyunca ana yolu felce uğratan bir trafik tıkanıklığına neden oldu. Jaen'de sağanak gibi yağan yağmurun altında dövüştü.